Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı karilerden, Muhammed Taki Tasfiyeçi'den, Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21, Azer 1402, Hicri Gameri 28, Cemadül Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 12 Aralık 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hidayet Hadisi, Haftanın Bakışı ve İlahi Önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Başbakanı ile görüştü. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Emir Abdullahyan, Gazze'deki ateşkes kararının veto edilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalcilerin hastanelere ve sağlık personeline saldırılarının sürdüğünü belirtti. Ve Gazze şeridindeki konutların %61'i yıkıldı. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Suriye Başbakanı Hüseyin Arnuz pazartesi günü bir araya gelerek Gazze ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı. İran Pires Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu toplantıda Hüseyin Emir Abdullahyan, Gazze ve Filistin'deki gelişmelere değinerek Amerika'nın Siyonist rejime kapsamlı desteğini, bu rejimin savunmasız Gazze halkına yönelik saldırganlığının devam etmesindeki en önemli faktör olarak nitelendirdi. Bu toplantıda Suriye Başbakanı bu toplantıda şunları kaydetti. Direniş cephesinin birlik ve beraberliği, Amerikan ve Siyonist rejimin Gazze'yi çökertme, halkı yerinden itme ve direniş yok etme planının yenilgiye uğramasına neden oldu. Hüseyin Arnuz ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ve diğer İranlı yetkililerle yaptığı görüşmeleri faydalı ve yapıcı olarak değerlendirdi ve yapılan anlaşmalara değinerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirmesine vurgu yaptı. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Siyonist rejimi ateşkesi kabul etmesi ve Gazze'deki savaşı durdurması için baskı yapmak amacıyla ve bölgesel ve uluslararası alanda diplomatik istişareleri ve çabaların sürdürmesi ve geliştirmesi gerektiğini vurguladılar.
İnna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin İmir Abdullahiyan ve Hakan Fidan pazartesi gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen Siyonist cinayetlerin devamı başta olmak üzere ikili ve bölgesel ilişkilerin gündemdeki bazı konuları ele aldı. Hüseyin Emir Abdullahiyan, Amerika'nın Siyonist rejime tam desteğini, Gazze ve Filistin'in Batı Şeria halkına yönelik Siyonist suçların devam etmesinin nedeni olduğunu ifade ederek, bu cinayetlerin durdurulması ve Gazze şeridindeki soykırımın durdurulması için girişimler ve diplomatik çabalarla azami çaba gösterilmesi, Filistinlilere acil yardım sağlanması ve acıların hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran ve Türkiye arasında 8. üst düzey toplantının yakın zamanda gerçekleştirileceğine işaret ederek İran'ın Gazze'ye karşı savaşta ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını takdirle karşıladı ve Filistin'i İslam dünyasının temel meselesi olarak gördüğünü ifade etti. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları ayrıca bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimi ateşkesi kabul etmesi ve Gazze'deki savaşı durdurması yönünde baskı yapmak için bölgesel ve uluslararası alanda diplomatik istişarelerin ve çabaların sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile pazartesi gecesi yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'nın Gazze'deki ateşkes kararını veto etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Rusya Cumhurbaşkanlarını yakın zamanda Moskova'da yaptığı toplantıya değinerek ikili işbirliği gündemdeki konuları değerlendirerek İran ve İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkilileri arasında devam eden istişarelerin ve temasların önemini vurguladı. Emre Abdullahiyan ayrıca İsrail rejiminin Gazze'deki sivillere yönelik askeri saldırılarının ve cinayetlerinin durdurulmasına ilişkin Amerikan tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını veto etmesinden duyduğu üzüntüye işaretle bu eylemi Gazze sakinlerinin soykırımının devamı için izin verdiğini değerlendirdi ve savaş suçlarını derhal durdurması ve Gazze şeridine daha fazla insan yardım göndermesi gerektiğini hatırlattı. Rusya Dışişleri Bakanı da Cumhurbaşkanı Reisi ile Putin arasında son dönemde yapılan görüşmeleri çok önemli olarak değerlendirdi. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki güncel gelişmeler bağlamında ikili işbirliği sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Lavrov, ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların sürdürülmesi gerektiğini ve Gazze halkına insani yardım gönderilmesinin artırılmasına ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının devamı konusunda uyarıda bulunurken Gazze'ye yönelik saldırılar hemen durdurulmazsa bölgede her an bir patlamanın yaşanacağı ihtimalinden söz etti. Hüseyin Emir Abdullahiyan, pazartesi gecesi için Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki soykırımın durdurulmasına ilişkin kararın Amerika tarafından veto edilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek Çin'in yapıcı çabalarını işaretle bölgede barış ve istikrarın tesisi ve gereğini yerine getirmesi için Gazze'ye yönelik savaşın durdurulmasında aktif rol üstlendiğine dikkat çekti. Emir Abdullahiyan konuşmasında bölgedeki savaşın kapsamı genişlemiş olup Gazze'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmadığı takdirde bölgede bir patlama yaşanması ve kontrolün tüm tarafların elinden çıkması ihtimali bulunmaktadır. Ne yazık ki Amerikan tarafı savaşın kapsamını daha da genişletmenin tehlikesini tam olarak anlayamıyor. Beyaz Saray'ın müttefiki Netanyahu'nun hayatı sadece savaşın ve soykırımın devamından ibarettir. Bölgedeki durum böyle kalmayacaktır vurgusunda bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Gazze'deki ateşkes kararının veto edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek Çin'in ateşkes sağlanması ve acilen insani yardım göndermesi önemli diye kaydetti. Wang Yi yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının bölgede ateşkes sağlanması için bir fırsat olmasını umduğunu ifade etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı salı sabahı yayınladığı bildiride Siyonist güçlerin hastanelere ve sağlık personeline saldırdığını duyurdu. Yayınlanan El Cezire'den naklen aktardığı haberinde gazeteki Filistin Sağlık Bakanlığı bildirisinde şunlara değiniyor. İşgalci rejim ordusu ambulansların yaralılara ulaşmasını engelleyerek yaralıları kan kaybından ölüme terk ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca pazartesi günü İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sonucu 297 Filistinli şehit olduğunu, 500'den fazla Filistinli yaralandığını, çok sayıda kurbanın ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı pazartesi günü öğleden sonra yaptığı açıklamada Siyonist saldırılarda Gazze'de şehit sayısının 7 Ekim'den bu yana 18.205 kişiye çıktığını, 49.645 kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan Siyonist ordu yaptığı açıklamada Gazze şeridinde savaşın başlangıcından bu yana 425 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 1593 askerin de yaralandığını duyurdu. Siyonist ordunun açıklamasına göre yaralanan askerlerden 255'inin durumu kritik olup ordudaki mevcut yaralı sayısı 5000'i aşmış durumda. Gazze hükümetinin enformasyon ofisi Siyonist ordusunun saldırıları sırasında bu şeritteki konutların %61'inin yıkıldığını duyurdu. Gazze hükümetinin enformasyon ofisi yayınladığı bildiride Siyonist ordunun Filistinlerin evlerinin %61'inin yıkılmasına neden olduğunu belirtti. Bu ofisten yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeleri yer verildi. Siyonist işgalciler Gazze şeridine yönelik acımasız saldırılar sırasında 305.000'den fazla yerleşim birimini yok etti. Söz konusu bildirdi ayrıca şu ifadeler yer aldı. Bu eylemler Gazze'li mazlum halkına yönelik soykırım bağlamında gerçekleşiyor. Uluslararası kuruluşların Gazze şeridindeki insani felakete dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu şeritte her gün daha fazla kurutun yıkıldığını görüyoruz. Siyonist işgalciler Filistinlilere, hastanelere, okullara ve sivil kurumlara 52 bin tondan fazla patlayıcı atmıştır. 1,5 milyon Filistinli mülteci Gazze şeridinde çok feci ve zor koşullar altında yaşıyor. Kışın gelmesiyle bulaşıcı hastalıkların yayılmasına tanık oluyoruz. Gazze şeridine gıda ve temel yaşam tesislerinin girişinin engellenmesi, Gazze şeridinde yaşayan 2 milyon 200 bin kişiye idam edilmesi cezası verilmesi anlamına geliyor. Haber kaynakları pazartesi gecesi Lübnan Hizbullah direniş güçlerinin Siyonist ordusunun mevzilerini füzeyle hedef aldığını bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah'ı Siyonist ordunun El Mutla kasabasındaki karargahını güdümlü füzelerle hedef aldığını, bunun sonucunda çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını duyurdu. Bu bağlamda Siyonist medya El Mutla bölgesine 3 adet güdümlü anti-zırh füzesinin ateşlendiğini, bunun bir evde yangına yol açtığını bildirdi. Lübnan Hizbullah'ı daha önce kısa bir bildiri yayınlayarak kendi güçlerinin Branita askeri üssünü topçu ateşleriyle hedef aldığını, bunun sonucunda da bazı işgal güçlerinin doğrudan hedef alındığını duyurmuştu. Lübnan İslami Direniş Hareketi ayrıca pazartesi gecesi Gazze'deki direnişçi Filistin halkına destek amacıyla çeşitli saldırılarında Siyonist rejimin 7 askeri üssünü hedef aldığını duyurdu. Haber kaynakları bu sabah Güney Yemen'deki Bab el-Mendeb boğazında Siyonist bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi. İngiliz Deniz Güvenliği Örgütü Kızıldeniz'deki Bab el-Mendeb Boğazı yakınlarında meydana gelen bir güvenlik olayıyla ilgili rapor aldığını ve bu konuyla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Sabri News Telegram kanalı haberin Bab el-Mendeb Boğazı'nda Yemen kıyılarına yakın Siyonist bir gemiye deniz füzesiyle saldırı düzenlendiğini işaret ettiğini bildirmişti. Resmi kaynaklar bu konuda henüz bir rapor yayınlamadı. Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce açıklamıştı. Açıklamada gıda ve tıbbi yardımın Gazze'ye ulaşmaması durumunda Siyonist gemilerin işgal altındaki Filistin'e gidiş gelişlerinin engelleneceğini belirtildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri mevcut açıklamanın yayınlanmasından bu yana tüm geçişlerin engellenmesi emrinin verildiğini vurguladı. İşgal altındaki Filistin topraklarına gemi gönderilmesi hayata geçirilecek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Washington olarak hükümetinden bu ülkedeki Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırıların önlenmesini istediğini duyurdu. El Alemin verdiği habere göre Matthew Miller dün yerel saatle pazartesi günü gazetecilere yönelik yaptığı açıklamada Amerikalı ve Iraklı yetkililer arasında bu ülkede Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılarla ilgili yapılan görüşmeleri ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları kaydetti. Amerikan güçlerinin Irak hükümetinin daveti üzerine IŞİD'e karşı savaşmak için bu ülkede bulunduğunu daha önce belirtmiştik. İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan güçlerine yönelik saldırılara karıştığı yöndeki iddiaları defalarca yalanlanmasına rağmen Irak hükümetinin desteklediği milislerden hesap sorması ve güçlerimizin üstüne ve elçiliğimize saldıran İran'a yönelik sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında şunları kaydetti. Amerikan güçlerini ve çıkarlarını savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Öte yandan Pentagon sözcüsü yaptığı açıklamada 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine 92 kez saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde ikili işbirliğinin son konularının yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası gündem maddeleri üzerinde durdular. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile yaptığı telefon görüşmesinde ülke arasındaki ilişkileri kardeşçe olarak nitelendirerek İran ve Türkmenistan arasındaki sınırları barış ve dostluk sınırları olarak tanımladı. Emir Abdullahyan, İran ve Türkmenistan arasındaki dostane ilişkilerin çeşitli alanlarda daha da geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov bu telefon görüşmesinde Moskova'da Emir Abdullahyan ile son dönemde yaptığı yapıcı görüşmeleri işaretle iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle de enerji, gaz, ulaştırma ve karayolu işbirliği alanında çok önemli olduğunu belirtti. Meredov, Türkmenistan-İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı, Batılı ülkelerin uluslararası örgütlerdeki insan hakları politikasının ikili ve bir araç olarak kullanıldığını ifade etti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma için tarafsız dostlar grubunun üst düzey toplantısına katılmak üzere Aşgabat'a giden Rıza Necefi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile yaptığı görüşmede Batılı ülkelerin uluslararası örgütlerde ikili politikaya ve insan hakları kategorisinin araçsal kullanımına dikkat çekerek bu ikili politikayla mücadelede iki ülkenin işbirliğine vurgu yaptı. Mevcut Amerikan hükümetinin Bercam nükleer anlaşmasına geri dönme iddiasına değinen İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, nükleer müzakerelerin geçen yıldan bu yana farklı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Muhammed İslami şunları belirtti. Biden hükümeti Bercam'a dönme kararı aldığını, bu çerçevede müzakerelere başladığını iddia etti. Hem önceki hükümette hem de mevcut hükümette müzakereler yürütüldü. Bu müzakereler geçen yıldan bu yana farklı bir yöntemle takip edilmiştir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Azer 1402, Hicri Kameri 28 Cemadülevval 1445 ve Miladi 12 Aralık 2023 Salı. 78 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Azer 1324'te Özerk Demokrat Fırkası Hükümeti İran-Azerbaycan bölgesinde Sovyetler Birliği'nin yardımıyla kuruldu. Yabancı güçlerin yardımıyla İran'da 2. Dünya Savaşı sırasında Sadrul Eşref lakaplı Muhsin Sadr'ın başbakanlığı döneminde İran'ın çeşitli bölgelerinde kargaşalar meydana geldi. Bu kargaşa Tebriz'in ilk temsilcisi Seyyid Cafer Pişeveri'nin güven mektubunun mecliste reddedilmesinin ardından Azerbaycan'a giderek Azerbaycan'ın özerkliğinin ve Türk dilinin Müslüman inancının esasları arasında yer aldığını belirten bir bildiri yayımlamasıyla başladı. Tebriz'de demokratik fırkasını kurarak başkanlığa seçildi ve aynı gün Azerbaycan'ın Tude Partisi Demokrat Partisi'ne üye olduğunu açıkladı ve ikisi birlikte bağımsızlıklarını ilan ettiler. Nihayet hükümetle bir yıl süren çekişmelerden sonra Azerbaycan Demokrat Fırkası hükümet güçleri tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra Hicri Şemsi 1325'te feshedildi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Azer 1368'de İranlı ünlü çağdaş şair Golam Rıza Kutsi Nejat vefat etti. Golam Rıza Kutsi Nejat Hicri Şemsi 1304'te İran'ın Meşhed kentinde dünyaya geldi. Edip Neyşaburi Sani'nin edebiyat derslerine katılan Golam Rıza Kutsi Nejat fıkıh ve fekuh usulünü Seyyid Haşim Kazmini'den öğrendi. 16 yaşından beri şiir söyleyen Golam Rıza Kutsi Nejat arkadaşlarıyla birlikte Meşhed Edebi Firdevsi Derneği'ni kurdu. Hint okulu tarzı gazele büyük ilgisi vardı ve başka edebi okullara da gönül veren bir üstad idi. Kutsi'nin siyasi alandaki faaliyetleri Doktor Musaddık hükümeti döneminden başladı ve yazdığı şiirleriyle İran'daki milli hareketini destekledi. Kutsi Hicri Şemsi 28 Mordat 1332'den sonra Pehlevi rejimiyle mücadele etmeye başladı. Üstad Kutsi Nejat İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Meşhed Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ders vermeye başladı. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Azer 1361'de İranlı edip ve mütercim Ali Asgar Soruş vefat etti. Hicri Şemsi 1287'de dünyaya gelen Ali Asgar Soruş eğitimini tamamladıktan sonra çeviri ve araştırma konularında faaliyet yaptı. Çeşitli kitapları Fransızcadan Farsçaya çeviren Ali Asgar Soruş İngilizce ve Arapçaya hakim idi. ...1396 yıl önce bugün 12 Aralık 627'de İran ile Roma arasında Neyneva Savaşı başladı. Bu savaş Sasaniler döneminde gerçekleşen ve miladi 12 Aralık 627'de İran İmparatorluk ordusunun Doğu Roma İmparatorluğu'nun ordusuna mağlup ettiği İran-Roma Savaşları'nın bir parçasıydı. ...126 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Cemadü'l-Evvel 1319'da önde gelen taklit merciyesi ve mücahit Mirza Muhammed Hasan Şirazi vefat etti. Hicri Kameri 1230'da İran'ın Şiraz kentinde dünyaya gelen Mirza Muhammed Hasan Şirazi 4 yaşındayken eğitime başladı ve 8 yaşında mukaddimata son verdi. Mirza Muhammed Hasan Şirazi'nin taklit merciliği görevi sırasında meydana gelen en önemli olay tütün hareketinin gerçekleşmesiydi. Onun Nasreddin Şah döneminde tütün anlaşmasındaki tarihi fetvası halkı öyle meydanlara çekti ki Gacar Şah'ı tütün anlaşmasını feshetmek zorunda kaldı. Bu hareket Meşruta İnkılabı'nın şekillenmesinde dönüm noktalarından biriydi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basının öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Okula sığınan Filistinler İsrail'in katliamına uğradı.
Karar.
Bakan Şimşek'ten kur çıkışı, TL'deki kan kaybı durdu.
Milli Gazete.
Emniyeti FETÖ'den temizledik.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara, 10 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde bütçe görüşmeleri başlarken başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 36 günlük bir çalışmanın ardından yarın genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Meclis her bütçe görüşmeleri sırasında en hareketli ve hararetli günlerini yaşar. Eleştiriler, buna verilen cevaplar, karşılıklı diyaloglar bazen tebessüm ettirir. Bazen düşündürür. Sert tartışmalar yaşanır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Genel başkanlar sunuş konuşmalarında belki de yılın en önemli konuşmalarını yaparlar. Geçmişteki bütçe görüşmelerini izleyen bir gazeteci olarak bunlara şahit olduk. Demirel, Erbakan, Ecevit, Türkeş, Özal gibi liderlerin konuşmaları hala hafızalarda. Son yıllarda pek bunu göremesek de yine de görüşmeler hararetle geçer. Tabii bütçe denilince konuşmalar ekonomi üzerinde olacaktır. Gazze, mahalle seçimlerde en çok konuşulacak konular olacak. Yarın başlayacak görüşmeler nasıl olacak bekleyip göreceğiz. Bütçe kanun tasarısının komisyonda görüşmeleri sırasında tartışmalar yaşanırken kamuoyuna pek yansımayan konuşmalar ve hareketler oldu. Gerek ekonomi gerekse çalışma şartlarının iyi olmaması nedeniyle doktorların yurt dışına göçü uzunca zamandır gündemde. Emniyet kayıtlarına göre 2023'te iyi hal belgesi isteyen hekim sayısı 1321. Geçen yıl 2000 üzerinde doktor yurt dışına gitmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, komisyonda bakanlığın bütçesi görüşülürken peki daha çok Almanya'ya mı gidiyorlar diye bir soru sorduktan sonra hayır, sırasıyla Katar, Kuveyt ve Dubai, sonra Almanya derken yüzündeki gülümsemeyle birlikte para işareti yapması büyük tepki çekmişti. Kaç hekimimiz var? 205 bin. Kaçı gidiyor? 401. 450, 500, hadi 600 olsun. Binde kaç? 1, 9, 2 olsun, 2,5 olsun, 3 olsun. Sözleri de eleştirilen cümleleri olmuştu. Hekimlerin yurt dışına çıkmasının nedenleri pek çok. Bunlardan birisi para olabilir ama bunu çözmesi gereken bir bakanın bu hareketi yapması garip değil mi?
Orhan Uğuroğlu, 10 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde CHP Millet İttifakı değil Milletle İttifak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Meral Akşener, 2018'de ve 2019 yılında yapılan seçimlerde CHP ile yaptıkları Millet İttifakı'na ağır suçlamalar yönelterek ayrıldı ve kapıldı gitti bahtının rüzgarına. Saadet ve Gelecek Partilerinin milletvekilleri, Deva milletvekilleri, Demokrat Parti milletvekilleri nasıl girdiler meclise? CHP sayesinde, CHP listelerinden diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
31 Mart 2024'te yerel seçim var. İşte bu kitapçığı yayınlandığı gün tarihe belge kalsın diye Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ali Babacan'a, Gültekin Uysal'a, Ahmet Davutoğlu'na, Meral Akşener'e ve Temel Karamollaoğlu'na imzalattım. Recep Reis yeni anayasa dedi. Arkasına devlet desteği de aldı. Bekledim ki 2018-2023 döneminde 5 yıl güçlendirilmiş parlamenter rejim diye imzalar atıp millete söz veren 6 lider şartlarını ortaya şöyle koysunlar. Parlamenter rejim olmazsa olmaz. Meral Akşener tıpkı altılı masada Cumhurbaşkanı adayının ismi önümüze gelsin görelim diye beklediği gibi önümüze gelsin görelim dedi. Babacan da Davutoğlu da benzer açıklamalar yaptılar. Bu mudur siyaset? Bu mudur muhalefet? Madem Recep Reis yeni anayasa diyor, altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek neden yeni anayasa değişikliğini hazırlayıp meclise göndermiyor? Millet İttifakı'nın altı partisi sandım ki imzalarına sahip çıkarlar ama gördüm ki sahip çıkmadılar. Attıkları imzalara sahip çıkmayan, milleti verdiği sözün arkasında durmayan bu muhalefet her seçimi kaybetmeye mahkumdur. Asırlık Çınar Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince, güvenli limana yanaştı ve değişim gerçekleşti. İyi Parti kendi kaderini kendisi belirleme kararı aldı. CHP'nin yeni siyasi stratejisini Genel Başkan Özgür Özel şöyle açıkladı. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye Ankara'yı parsel parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye. Tayyip Bey helikoptere binip Araplara, Katarlılara, Arap şeyhlerine arsalarımızı helikopterden pazarlamasın diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Özel'in yerel seçim için ortaya koyduğu birinci doğru hedef şudur. Millet ittifakı değil, milletle ittifak. Özgür Özel'e diyorum ki ikinci doğru hedef tüzük kurultayının 31 Mart 2024 yerel seçim sonrasına ertelenmesidir. Üçüncü doğru hedef ise parlamenter sistem öngören yepyeni anayasayı ivedilikle hazırlayıp meclise sunmaktır. Ana hedef ise AKP'nin rüzgarına kapılıp gitmek değil, CHP'nin kendi rüzgarını yaratarak AKP'yi iktidardan uçurmaktır.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın, 10 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Ekonomide sıkıntı varmış, yo" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Daha 2 yıl önce virüs aşı tartışmalarını yapıldı. 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan emekçi, halkçı gömleğini giymiş dünyaya şöyle sesleniyordu. Bir tarafta yüz milyonlarca insan daha ilk doz aşıya dahi ulaşamazken, diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatleri için yüz milyonlarca dolar harcanabiliyor. Bir tarafta yoksulluğun olduğu, diğer tarafta lüksün ve şatafatın hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir diyen yazar, yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Credit Suisse'in Türkiye'deki servet dağılımına yönelik raporu açıklandı. Türkiye'de 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin %40'ını nüfusun %1'lik kesimi sahipmiş. Ekonomi üzerine Sayın Erdoğan ne diyordu? Ekonomide sıkıntı varmış. Yo, biz gayet iyi yolumuza devam ediyoruz. Haklı. Herkes yoluna devam ediyor. Aynı Sayın Erdoğan da birkaç hafta önce bir kiracı ile anısını anlatarak 2500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılmasına isyan edercesine gerekli talimatları verdiğini açıklayıp şöyle dedi. Ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, sende vicdan var mı diye sormak durumundayım. Bursa'da 3 yıl önce eşinden boşanan genç kadın 2 çocuğuyla 2000 TL'lik kirası 15.000 TL'ye çıkarıldı. Genç kadın Sayın Erdoğan'a ulaşamadığı için sokakta kaldı. Adana'da engelli bir kişi 3 kat artırılan kirasını ödeyemedi. Sayın Erdoğan'a da ulaşamadı. Haliyle ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Örnekler çok. İlginç olan ise 7500 lira kira isteyen ev sahibine isyan eden Erdoğan ile emeklilere 7500 TL maaş veren Erdoğan aynı Erdoğan. Amerika merkezli danışmanlık firması Mercer Küresel Emeklilik Endeksi raporuna göre en iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye 47 ülke arasında 44. sırada. Emekliler şikayetçi diyorlar. Rakamlara baktım. Şu an 13 milyondan fazla emeklimiz var ve son seçimde Erdoğan 27 milyon 133 bin, AKP ise 19 milyon 387 bin oy aldı. Emeklilerin yarısı bile Erdoğan'a oy vermeseydi Cumhurbaşkanı olamayacaktı. AKP'de mecliste azınlık olacaktı. O halde emekliler neden 7500 TL'den ve kimden şikayetçi? Enflasyon. Faiz sebep enflasyon sonuç tezini ispatlayamadıkları gibi faturayı da millete ödetmeye devam ediyorlar. Tabii millet fatura öderken enflasyonla mücadele başlığında çokça cümleler kuruluyor, mazeretler üretiliyor, hatta dünyadan örnekler veriliyor. En dikkat çekici örneği ise Binali Yıldırım vermişti. Avrupa denen ülkeler, bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da sıfırdan %7'ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir? 7 kat artış. Bizde onlardan 20'ye çıkmış. 2 kat artış. Matematikçiler ne yapsın? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 ile 2024 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz demişti. Gerçekten de üniversitelerimiz AKP döneminde ideolojik dayatmalardan kurtuldu. Çünkü rektör atama yetkisi Sayın Erdoğan'da ve Erdoğan partisinden aday olan veya partisinde hizmet etmiş olanları ve de medyada gayri resmi AKP'nin sesi olan akademisyenleri tek tek bütün üniversitelere rektör yaptı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paket ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Halisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze denk gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlık kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli amele sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirilmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği, fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır, lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonucu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşurur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur. Gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir. İmam Sadık Aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınır belirtmemiştir. Babam İmam Bagır Aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyleydi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Küba Cumhurbaşkanı ile görüşmesi,
İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyareti,
İran Dışişleri Bakanı'nın Guterres ile telefonla görüşmesi,
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Fars Körfezi Arap ülkelerine tepki göstermesi
ve İran'ın biyo uzay kapsülünün uzaya fırlatılması
Önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
İslam İnkılap rehberi, Küba Devlet Başkanı ile görüşmesinde İran ve Küba'nın büyük siyasi ve ekonomik kapasite ve potansiyelinin Amerika ve Batı zorbalığına karşı aynı konumda olan ülkeler arasında bir ittifak ve koalisyon oluşturmak için kullanılması gerektiğini vurguladı. İslam İnkılap rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ve beraberindeki heyette gerçekleşen görüşmede Batı ve Amerika'nın zorbalığına işaret de Amerika ve Batı zorbalığı konusunda aynı konumda olan ülkeler arasında ekonomik işbirliğine odaklanılarak Filistin meselesi gibi önemli küresel meselelerde ortak ve etkili bir pozisyon alınabilir dedi. Ayetullah Hamine'yi Filistin meselesiyle ilgili olarak Filistin meselesi sadece Gazze'de yaşanan son olaylarla ve bombalamalarla ilgili değildir. Aradan 75 yıl geçti ama şimdi Gazze şeridindeki felaket o kadar büyük ki gerçekler kamuoyu için aydınlanmış ve bunu saklamanın hiçbir yolu yok beyanatında bulundu.
Ayetullah Hamene'yi Küba Devlet Başkanı'nın Filistin meselesi başta olmak üzere küresel konulardaki tutumlarını İslam Cumhuriyeti'nin tutumlarıyla uyumlu olarak değerlendirerek uluslararası forumlarda iki ülke arasındaki işbirliğine değinip İki ülkenin bilimsel işbirliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 22 yıl önce Küba'nın merhum lideri Fidel Castro ile görüşmesine atıfta bulunan İslam İnkılap rehberi şunları söyledi. Küba devrimi ve Castro'nun kişiliği İslam devriminin zaferinden önce İran devrimcileri için her zaman özel bir çekiciliği olmuştu ve bunun nedeni devrimci konulardaki dürüstlüğüydü. İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'yi bu bağlamdaki sözlerinin devamında devrimci dürüstlük, devrimci kararlılık ve devrimci ciddiyet Küba devriminin ve İran İslam devriminin ortak özellikleridir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rusya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Gazze'deki ateşkesi hızlı ve acil bir çözüm bulunmasının zaruriyetini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Perşembe günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Reis'e yapılan görüşmede Tahran-Moskova görüşmelerinin komşuluk politikası doğrultusunda geliştirilebileceğini ifade ederken, İran ve Rusya'nın enerji, tarım ve bilgiye dayalı çalışma alanlarında iyi bir işbirliğine sahip olduklarını, iki ülke ve hükümetin yararına daha iyi adımlar atılabileceğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı günümüzde insanlığın çektiği sıkıntının tek taraflılık, ve adaletsiz küresel sistem olduğunu ifade ederek şöyle devam etti. Filistin'de yaşananlar soykırımdır ve insanlık suçudur ve 5000'den fazla çocuğun Siyonist rejim tarafından şehit edilmesi üzücüdür. Reisi, Gazze'deki Siyonist rejimin suçları Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler tarafından destekleniyor ve ne yazık ki insan hakları savunucusu olan uluslararası örgüt ve kuruluşlar etkinliğini yitirmiştir dedi. Görüşmenin devamında Rusya Cumhurbaşkanı, Filistin konusuna dikkat çekilmesinin ve bölgedeki gelişmelerin ele alınmasının önemli olduğunu belirtti. Putin şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomi Komisyonu arasında imzalanan anlaşma uyarınca serbest ticaretin oluşturulması Rusya'nın gündemindedir.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile yapılan telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin cinayetlerinden durdurması gereğini vurgularken, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik askeri saldırılarının bir an evvel durdurulması ve insani yardım gönderilmesi imkanının sağlanması gerekiyor ifadesini kullandı. Hüseyin Emir Abdullahyan, cumartesi gecesi Joseph Borrell ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin Filistinlileri zorla topraklarından çıkarmaya yönelik plan ve eylemlerine karşı uyarıda bulunurken, mevcut durumun temelinde Siyonist rejimin işgali ve saldırganlığı yatmaktadır. İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik savaş cinayetleri durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının derin bir şekilde genişlemesi ihtimali var vurgusunda bulundu.
Emir Abdullahyan, Amerika'nın destek politikalarını Siyonist rejimin Gazze'deki askeri saldırganlığını sürdürmesi ve sivilleri öldürmesi için bir teşvik olarak gördüğü gibi, savaşın devamı ve genişlemesinde de önemli bir faktör olarak değerlendirdi. Konuşmanın bir başka bölümünde İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki son işbirliğine değinen Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Bu işbirlikleri teknik ve hukuki çerçevede devam edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ise bu görüşmede Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gerilimin bir an önce durdurulması gerekiyor diyerek İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki yapıcı işbirliğinin devam edeceği yönündeki umudunu da dile getirdi.
Geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da Hazar Denizi'ne kıyısı olan 5 ülkenin dışişleri bakanları toplandılar. Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hazar Denizi'nin güvenliğinden tüm kıyıdaş ülkelerin sorumlu olduğunu vurguladı. Moskova'da düzenlenen Hazar ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hazar Denizi aramızda ortak miras ve dostluk merkezi ve bu denize kıyısı olan ülkelerin 270 milyondan daha fazla insanı için iyilik ve bereket kaynağıdır. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmaya çalışmalıyız dedi.
Tahran Radyosu.
Bakan Emir Abdullahyan, stratejik bir bölge olan Hazar Denizi, Kuzey, Güney ve Doğu Batı koridorlarının bağlantı halkasıdır. Hazar Denizi'nde güvenlik ayrılamaz ve hepimiz Hazar Denizi'nde istikrarın ve güvenliğin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasından sorumluyuz ifadelerinde bulundu. Emir Abdullahyan, beşli işbirliği sürecinin hızlandırılması gerekiyor. Hazar Denizi'ndeki tek taraflı eylemler, diğer kıyı ülkelerinin haklarına bakılmaksızın komşuların haklarını ihlal eder ifadesini kullandı. Bakan Emir Abdullahyan, Gazze'deki durumu da büyük bir trajedi olarak değerlendirdi ve İsrail rejiminin savaş suçlularının cezalandırılması, bu rejime mal ve enerji ihracatının durdurulması ve ürettiği ürünlere ambargo uygulanması gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Katar'da düzenlenen 44. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenani, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde yer alan İran'da ilgili asılsız suçlamaları kınadı ve bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Kenani, Fars Körfezi'nde bulunan Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarının İran'a ait olduğunu vurgularken, bu üç ada İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve İran İslam Cumhuriyeti bu adalar üzerinde herhangi bir iddiayı istikrar bozucu ve iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor, dolayısıyla böyle bir durumu da şiddetle kınamaktadır dedi.
İran'ın yeni biyo uzay kapsülü Selman adlı yerli fırlatıcı ile bugün başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Bu biyo uzay kapsülü geçen hafta başarılı bir fırlatılışla uzaya doğru yola çıktı. İran hükümetinin ülkenin uzay sanayisini geliştirmek ve özellikle de biyo uzay alanındaki adımları ilerletme bağlamında saatler önce Selman yerli fırlatıcısına monte edilen biyo uzay kapsülü uzaya fırlatıldı. Bu biyo kapsül, bu alanda ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi ve elde edilmesi amacıyla dünya yüzeyinden 130 kilometre yüksekliğe fırlatılan uzaya insan gönderme planının gerçekleştirilmesi doğrultusunda bilimsel, araştırmasal ve teknolojik bir kargodur.
İran Uzay Örgütü tarafından görevlendirilen ve Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından inşa edilen bu 500 kilogramlık kapsülün başarıyla fırlatılması ile fırlatma, kurtarma, hız kontrol sistemleri ve darbe kalkanları, kapsül ve şemsiye aerodinamik tasarımı, biyolojik koşulların kontrolü ve izlenmesiyle, ilgili sistemlerin geliştirmesiyle yeni bilgiler elde edileceği belirtilmektedir. Selman isimli bu kapsülün fırlatıcısı ise yarım ton ağırlığındaki biyolojik kapsülleri fırlatma kabiliyetine sahip. İtki, aerodinamik ve kontrol alanında birçok ileri özelliğe sahip olan bu fırlatıcı sınıfının ilk versiyonudur. Savunma Bakanlığı teşkilatı tamamen yerli ve millidir.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsiyodi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir'e gönderebileceğinizi de hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün imamet ve velayet semalarının 6. parlayan yıldızı İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan söz etmek istiyoruz.
Masum imamların yaşadıkları dönemlerin arasında İmam Sadık Aleyhisselam'ın yaşadığı çağ diğerlerinden farklıdır. Zira o hazret siyasi, kültürel ve sosyal boyutlarda şiddetli krizlerle karşı karşıyaydı. Siyasi açıdan şehitlerin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadeti ve yaşanan çok sayıda katliam ve yağmanın ardından İslam peygamberinin Pak hanedanı ve sülalesinin yok olma işaretleri belirmeye başlamıştı.
O hassas dönemde esas sorun yüzünden Haşim oğulları liderleri Mekke ve Medine arasında yer alan Abva adında bir yerde bir araya gelerek gizli bir oturum düzenledi. Oturuma İmam Hasan aleyhisselamın torunları, kısaca Abdullah Mahz olarak ün yapan Abdullah bin Hasan Müsenna ve oğulları Muhammed ve İbrahim ve yine İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın bazı torunları olan İbrahim, İmam, Ebul Abbas Safah ve Ebu Cafer Mansur ve bunların bazı amcaları katılmıştı.
Bu zümre İslam peygamberinin hanedanına mensup olduklarını söylüyor ama gerçekte iktidarı ele geçirmekten başka amaçları bulunmuyordu. Bu zümre kamuoyunu kandırmak için Ali Muhammed'in arasından birini seçmek ve iktidarı ona teslim etmek istiyoruz diyordu. Ancak onların bu sloganlarında yaptıkları sahtekarlık, İmam Sadık Aleyhisselam'ın ardından söz etmemeleri ve genel bir sloganı gündeme getirerek istedikleri kişiyi de iktidarın başına geçirmek istemeleriydi.
Buna göre gizli oturumda hazır bulunanların arasında Abdullah Mahz oturuma katılanlara hitaben şöyle dedi. Ey Haşim oğulları, tüm gözler şimdi size dikilmiş ve toplumun tüm bireyleri size umut bağlamıştır. Madem şimdi Allah şartları hazırlamış ve hepiniz burada toplandınız, gelin benim genç oğluma biat edin ve onu kendi önderimiz yapalım ve Emevileri karşı savaşalım.
Abdullah Mas bununla da yetinmedi ve orada bulunanların önünde şu iddiada bulundu. Ey insanlar, hepiniz bilirsiniz, ümmetin mehdisi benim şu oğlumdur. O zaman gelin hepiniz ona biat edin. İşin başında kıyam için zemini hazır görmeyen Abbas oğulları aslında en başta halk arasında çok makbul olan Hazreti Ali Aleyhisselam hanedanından birini gündeme getirmek ve daha sonra iktidarı ele geçirince onu ortadan kaldırmak istiyordu. Bu yüzden Abbasi Mansur Abdullah Mahz'a şöyle dedi. Ümmetin mehdisi olarak değil, ama senin oğlun Muhammed olarak ona biat ederiz. Ey insanlar, siz de ona biat edin. Orada bulunanlar evet doğru diyor diyerek nefsi zekiye olarak ün yapan Muhammed'e biat ettiler.
Abdullah Mahz, İmam Cafer Sadık aleyhisselamın desteğini kazanmak ve oğlunun konumunu pekiştirmek için birkaç kişiyi İmam Sadık aleyhisselamın peşinden yolladı. Gerçi Ebu'l-Fereç İsfahani'nin anlattığına göre Abdullah Mahz, Cafer'in peşinden kimseyi yollamayın, zira o gelirse biat etmez demişti. Bazı tarihçiler ise Abdullah Mahz'ın böyle bir şey demediğini belirtiyor. Fakat her halükarda tarihi belgelere göre Abdullah Mahz, İmam Sadık aleyhisselamın desteğini almayı çok istiyordu. Bu yüzden o hazret geldiğinde yerinden kalktı ve İmam Sadık aleyhisselama saygı gösterdi. Abdullah Mahz ardından orada bulunan cemaate yaptığı öneriyi tekrarladı ve şöyle dedi. Mevcut kargaşa ve olumsuz şartlara göre herkes benim oğlum, ümmetin mehdisi olduğunu bildiğinden ona biat etti. Siz de ona biat edin.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu sözleri açıkça şöyle tepki verdi. İslam peygamberinin zuhurunu ve kıyamını vaat ettiği ümmetin Mehdisi senin oğlun değil ve eğer böyle zannediyorsan yanlışsın. İmam Aleyhisselam ardından orada bulunanlara döndü ve şöyle buyurdu. Eğer sizler ümmetin Mehdisi diyerek ona biat edecekseniz bilin ki ben biat etmiyorum. Bu yalan bir iddiadır ve vaat edilen son hüccet ve beşeri camianın son imamı Hazreti Mehdi'nin zuhur zamanı bu çağda ve bu dönemde değildir. Lakin eğer sizin kıyamınızın amacı emri maruf ve nehy-i münker ve zulümle mücadele ise ben biat ederim.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam böylece bu açık tavrı ile konu hakkındaki görüşünü beyan etti. Fakat orada bulunan cemaat sapkın düşünceleri üzerinde ısrar ederek Muhammed'in aslında ümmetin Mehdisi olduğunu ileri sürdü. Bu ısrarın üzerine İmam Sadık Aleyhisselam da bu durumda ona biat etmeyeceğini buyurdu. Abdullah mahz bu durumdan rahatsız oldu fakat Hazret tekrar şöyle buyurdu. Ey Abdullah, sana söylüyorum. Senin oğlun ümmetin Mehdisi değildir ve biz Ehl-i Beyt fertlerinin nezdinde sırlar vardır ve kimin Resulullah'ın halefi ve ümmetin imamı olmaya şayeste olduğunu ve kimin bu mevkiye gelmeye liyakati olmayacağı ancak biz biliriz. Yine söylüyorum, senin oğlun ümmetin Mehdisi değildir ve öldürülecektir.
Buna karşın İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Abdullah Mahsan oğlu Muhammed'i takvası yüzünden seviyordu. Ebu'l-Ferec İsfahani şöyle diyor, ne zaman Muhammed'i görecek olursa gözleri yaşladılar ve şöyle buyururdu, canım ona feda olsun. Halk onun hakkında gerçek olmayan sözler söylüyor. Oysa bu sözler gerçek değil ve o da kendini ümmetin Mehdisi zannediyor. Fakat ona biat eden şu adamlardan biri iktidarın başına geçerek onu öldürecek.
İktidarı ele geçirmekten başka hiçbir şeyi düşünmeyen Abbasi Hanedanı, görecede Abdullah Mahz'ın oğlu Muhammed'e biat ettiler. Fakat hedeflerine ulaşmak için Ebu Selme Halal adında birini Kufe'de seçtiler ve kamuoyunu kandırmak için de ona Ali Muhammed'in veziri lakabı verdiler. Ve yine o dönemin Horasan yöresinde Ebu Müslim adında birini seçerek ona da Ali Muhammed'in emiri lakabı verdiler. Ebu Müslim kendine rakip gördüğü Ebu Selme'yi öldürmek istiyordu ve sonunda da bu planını hayata geçirdi.
Tahran Radyosu.
Ebu Selme ölmeden önce iktidar hırsına bürünenlerin aleti olduğunu anladı ve pişman oldu ve hilafeti Abbasilerden Ali Ebu Talib'e iade etmeye karar verdi. Bu yüzden Ebu Selme bir kuryenin aracılığıyla Medine'de İmam Sadık Aleyhisselam, Abdullah bin Hasan ve Ömer bin Ali bin Hüseyin'e birer mektup yolladı ve kuryeye ilkin İmam Sadık'ın yanına gitmesini tembih ederek şöyle dedi. Eğer İmam Sadık Aleyhisselam mektupta yazılanları kabul ederse öteki iki mektubu yırt at ve eğer kabul etmezse bu kez Abdullah bin Hasan'ın yanına git ve eğer o mektupta yazılanları kabul ederse üçüncü mektubu yırt at ve eğer kabul etmezse Ömer bin Ali bin Hüseyin'e git.
İmam Sadık Aleyhisselam Ebu Selme'nin mektubunu okumadan yaktı. Ve Ebu Selme'nin başkalarını izleyen biri olduğunu buyurdu ve ardından Kemiyet bin Zeyd'den bu şiiri okudu. Sen ateş yakmışsın ama başkaları nurundan yararlanıyor. Odun toplamışsın fakat başkasının ipine koymuşsun ve başkası bu odunları toplayıp götürüyor.
Ebu Selmen'in kuryesi ikinci mektubu Abdullah Mahsa götürdü fakat o imam Sadık'tan farklı olarak mektuba çok sevindi. Abdullah Mahs mektupla birlikte İmam Sadık'ın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Bu Ebu Selmen'in bana yazdığı mektuptur ve şöyle diyor. Bizim Horasan'daki tüm şialarımız hilafeti ve velayeti bize iade etmeye hazırdır ve benden bu işi kabul etmemi istiyor.
Ünlü tarihçi Mes'udi şöyle yazıyor. İmam Sadık aleyhisselam ona şöyle buyurdu. Horasan halkı ne zamandan beri senin Şiaların olmuş ki bizim Şialarımız diyorsun. Acaba sen mi Ebu Müslim'i Horasan'a atadın? Acaba sen Horasan halkından bir tek kişiyi tanır mısın? Bu sözleri beklemeyen Abdullah çok bozulur ve büyük bir küstahlıkla İmam Sadık aleyhisselamı kıskanmakla suçlar. Ancak İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Allah'a and olsun ben hayırdan başka bir niyetim yoktur. Bu tür işler senin maslahatın değildir ve sen hiçbir sonuca ulaşamazsın. Ebu Selme sana yazdığı mektubun aynısını bana da yazdı fakat ben mektubu okumadan yaktım. Bu sözlerin üzerine Abdullah daha da bozuldu ve orayı terk etti.
Bu anlatılanlardan anlaşıldığı üzere Abdullah Mahs ve oğullarının yüzeysel bakışı ve iktidar hırsı yüzünden Haşim oğullarına gönül bağlamalarının aksine İmam Sadık Aleyhisselam'ın derin siyasi bakışı ve derin düşüncesiyle İslam peygamberinin amcası Abbas'ın oğulları kandırıcı sloganlar atarak iktidarın başına geçmekten başka hiçbir amaçları olmadığını ve Ehl-i Beyt hürmetini ve İslam'ı savunmak için hiçbir adım atmayacaklarını çok iyi biliyordu. Nitekim iktidarın başına geçer geçmez sadece Ebu Müslim gibi işbirlikçilerini değil tüm muhaliflerini katliam ettiler.
Öte yandan İmam Sadık aleyhisselam bir başka ciddi sorunla da karşı karşıya kalmış ve bir yol ayrımında karar vermek zorundaydı. Zira İmam ne Abbasileri onaylayabiliyordu ne de vefakar ve sadık arkadaşları olmadığından kıyam ederek hilafetin başına geçebiliyordu.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz programımızın sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parsi.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus ile yaptığı görüşmede Gazze ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Emir Abdullahiyan, Gazze'deki ateşkes kararını veto edilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Gazze Sağlık Bakanlığı işgalcilerin hastanelere ve sağlık personeline saldırdığını bildirdi. Gazze hükümetinin enformasyon ofisi Siyonist ordusunun saldırıları sırasında bu şeritteki konutların %61'inin yıkıldığını duyurdu. Haber kaynakları pazartesi gecesi Lübnan Hizbullah direniş güçlerinin Siyonist ordusunun mevzilerini füzeyle hedef aldığını bildirdi. Haber kaynakları Güney Yemen'deki Babel Mendeb Boğazı'nda Siyonist bir gemiye saldırı düzenlendiğini belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Washington'un Irak hükümetinden bu ülkedeki Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırıları önlemesini istediğini duyurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.